Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Avan 1400 Hicri Kameri, 16 Rebiülevvel 1443 ve miladi 23 Ekim 2021 Cumartesi. Ayrıca İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladetlere yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemine tebriklerimizi sunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Hatay Ehlibeyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Ali Yeraldi ile Peygamber Efendimizin veladet yıl dönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İslam dünyasında vahdet simgesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümünü adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da COVID-19 ile mücadelede vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı yakında nükleer görüşmelerin başlanacağını belirtti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Şamhani Erdoğan'a tepki gösterdi. 10 ülke büyükelçisini istenmeyen kişi ilanı için talimat veren Erdoğan'a Bild gazetesi otoriter dedi. Ve işgal rejimi askerleri Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, haberlere başlamadan önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 31 Ekim'den itibaren 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 vatandaşın daha koronadan yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7081 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125.052'ye, vaka sayısı 5.851.670'e çıktı. virüse yakalanan hastalardan 4346'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana dek iyileşen hasta sayısı 5.402.865'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran gümrük yetkilisi geçtiğimiz ay 60 milyon dozu aşkın korona aşısının ithal edilmesiyle aşı ithalatında rekor kırıldığını bildirdi. İran gümrük teknik sorumlusu Mehdad Cemal Erbanagi, muhabirimize yaptığı açıklamada şimdiye kadar 120 milyon 468 bin 206 doz korona aşısının 73 kargo ile ülkeye getirildiğini duyurdu. Gümrük yetkilisi geçen ay 60 milyon dozu aşkın korona aşısının ülkeye getirilerek aşı ithalatında rekora imza atıldığına işaretle İran'ın Çin, Japonya, Rusya, İtalya, Hollanda, Hindistan, Avusturya, Polonya, Güney Kore ve Yunanistan'dan aşı ithal ettiğini duyurdu. Dışarıdan korona aşısının tedarikiyle birlikte İran'da yerli aşılarla koronaya karşı aşılama devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile 4+1 grubu arasında nükleer anlaşma görüşmelerinin yakında yeniden başlayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ekonomik İşbirliği Örgütü, ECO'nun Tacikistanlı yeni genel sekreteri Hüsrev Nazeri ile Perşembe günü yaptığı görüşmede ECO'nun bölgedeki rolü ve üye ülkelerin arasında işbirliğinin güçlendirilmesi hakkında görüş tahtisinde bulundu. Bakan Emir Abdullahyan, ECO'da ulaştırma, ticaret, finans ve bankacılık alanlarında uzun vadeli ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinden memnuniyetini dile getirerek, nazirinden genel sekreterliği döneminde yarım kalan projelerin de son bulmasını temenni etti. Bakan Abdullahyan ayrıca ECO'nun önemli ülkelerinden olan Afganistan'daki son terör saldırılarından üzüntü duyduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında İran ile Avrupa Birliği arasında son sıralarda Tahran'da ve devamının Brüksel'de gerçekleşen görüşmeleri işaretle yakında İran ile 4+1 grubu arasında nükleer görüşmelerin yeniden başlayacağını vurguladı. ECO Genel Sekreteri İran'da bulunduğu için memnuniyetini dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti'ne kendisinin seçilmesi için verdiği etkin desteğinden dolayı teşekkür edip Aşgabat'ta düzenlenecek ECO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanı İran'ın ECO ve Genel Sekreterine güçlü desteğinin devam edeceğini işaretle İran Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile düzenlenecek ECO Zirvesi'nde bölgesel işbirliğinin güçlenmesi için önemli kararlar alınacağını vurguladı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine gösterdiği tepkide, kavmiyetlerden korkmak, kavmiyetler gülistanı olan İran'ın değil, onları bayrakları ile dağlayan hükümetin payıdır paylaşımında bulundu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şamkhani paylaştığı tweette şöyle yazdı. İslam dünyasının lideri olduğunu savunan bir yönetici tarafından Siyonist rejimin içi boş mehabetinin büyük gösterilmesi güç işareti mi yoksa Müslümanlık mı? Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri kavmiyetlerden korkmanın kavmiyetler gülistanı olan İran'ın değil onları bayrakları ile dağlayan hükümetin payı olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sıralarda Siyonist rejim ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileriyle ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada İsrail'in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan'ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran'daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez demişti.
Son sıralarda Tahran'da İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile bir araya gelen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile İran'ın göç tehdidi altında olduğunu belirtti. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sabah gazetesine İran'ı yaptığı ziyaretini değerlendirdi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'ye Afganistan'daki son durumu ve sınırlardaki hareketliliği ayrıntılı bir biçimde değerlendirdiklerini belirten Soylu, onlar da bizim kadar kaçak göçmen konusunda kaygılı ve hassaslar. Biz nasıl görüyorsak onlar da öyle görüyorlar. Hem göç hem uyuşturucu meselesinde çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Hatta beni Afganistan sınırına götürmek istediler ama yoğunluktan gidemedim. Nihayetinde onların da ülkesi göç tehdidi altında. Bu nedenle Afganistan kaynaklı göç konusunda ortak yeni bir otorite oluşturuyoruz. Ortak bir çalışma grubu. Bu çerçevede yeni bir güvenlik işbirliği mütabakat zaptı imzalandı dedi. Türkiye İçişleri Bakanı sözlerinin devamında sınır güvenliği ve sınır ticareti konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle sınır ticaretinin güvenliğinin bizim tarafımızdan sağlanmasını istiyorlar. Sınırda güçlü bir işbirliği var. Bu açıdan güzel bir adım attık. Tarihimizde ilk defa İran'a sınırlardaki 6 karakola elektrik verdik. Onların getirmesi coğrafi koşullar açısından zordu. Altyapısını yaparak karşılıksız bu hizmet verdik. Tabii sınırın güvenliği için yaptık bunu açıklamasını yaptı.
İran-Türkiye Ticaret ve Ekonomi Evi Başkanı Seyyid Celal İbrahimi, ekonomi ateşelerinin başka ülkelere ihracatın artması için bir fırsat olduğunu belirterek, İran'ın tüm ülkeleri ekonomi ateşesi atamaya çalıştığını belirtti. İran-Türkiye ticaretini geliştirme konulu uluslararası konferansta konuşan İbrahimi, İran ekonomisinin büyümesi için gereken bileşenleri işaretle İran'ın yaptırım baskısı altında olduğunu ancak sahip olduğu imkanları kullanması gerektiğini söyledi. İran'ın Türkiye'deki ateşelerinden Faramarz Çemenli'de İran'ın komşularıyla dış ilişkilerdeki sorunlarından birinin ticaret konusu olduğunu geçen 100 senede İran ile Türkiye'nin vize kaldırılması ve tercihli ticaret anlaşması gibi adımlar attığını ancak bu çabaların pek sonuç vermediğini belirtti. İbrahimi iki ülkenin ticaret anlaşmalarının başarısızlığının nedenlerinden birinin iki ülkenin ekonomik kimliğinin birbirine yakın olmaması olduğunu ifade etti. Türkiye'nin İran'daki ateşesi Salman Erdoğan da İran ile Türkiye ticaretinin gelişmesi için iki ülkede küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyet yapmasını önerdi.
İran Kültürel Varlıklar, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid İzzetullah Zargami, İran'ın Tarihi Taşıtlar Müzesi'nin uluslararası turizme kazandırılacağını belirtti. Bugün İran'ın Tarihi Taşıtlar Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Zargami, yabancı turistlerin İran'da bundan böyle ziyaret edeceği yerlerden birinin bu müzenin olacağını vurguladı. Bakan Zargami, gereken incelemelerin ardından 4000 İran plakalı araç için tarihi plak verileceğini vurguladı. Tarihi plaka, 50 yaş üzerinde olan ve parçaları değiştirilemeyen araçlar için verilecek. İran Tarihi Taşıtlar Müzesi bugün açıldı. Müzede Kacar ve Pehlevi dönemlerine ait özgün 61 araç teşhir edilmektedir.
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelecek. Türkmenistan basınında yer alan habere göre Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un başkanlığında üst düzey siyasi bir heyetin 26-28 Ekim tarihleri arasında Tahran'a geleceği açıklandı. Türkmenistan heyetinin İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısına katılmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Büyükelçiliğin Kavala açıklamasıyla ilgili olarak bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz dedim ifadelerini kullandı. Eskişehir'de Millet Bahçesi açılışına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ülke büyükelçisinin Kavala ile ilgili açıklamasına gösterdiği tepkide şöyle konuştu. Bugün Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yolu ile davasında süregelen gecikmeler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Kanada, Fransa ve Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını sağlaması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir geliştirilmiş il danışman toplantısında konuştu. Erdoğan 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlatmak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız dedi.
Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında Almanya Büyükelçisi'nin de bulunduğu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilere hedef almasını manşetine taşıdı. Erdoğan'ın büyükelçilere sert çıkışı "Siz kimsiniz?" başlığını kullanan Bild, Erdoğan için şu ifadeleri kullandı. Otoriter davranışları ile öne çıkıyor, insan hakları konusunda titiz olmadığı zaten biliniyor. Muhalefete eleştirmenlere karşı alaycı davranıyor. Kadın hakları ve hukukun üstünlüğü onun için çok da önemli değil. Sözcünün aktardığı habere göre Bild, Türk List lirasının serbest düşüşte olduğunun altını çizdi. Gazetenin yayın yönetmeni yardımcısı Paul Ronsheimer konuyla ilgili olarak kısa bir video yayınladı. Gelişmelere büyük endişeyle izlediklerini anlatan söz konusu yetkili Erdoğan tamamen kendini kaybediyor ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, biraz önce okuduğumuz haberi düzelterek tekrar ediyorum. Eskişehir'de Millet Bahçesi açılışına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ülke büyükelçisinin Kavala ile ilgili açıklamasını gösterdiği tepkide şöyle konuştu. Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz dedi. Bir süre önce Amerika, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı. Bugün Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü, daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Tekrar özür diliyoruz.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Batı ülkeleri terör gruplarını destekleyerek çatışma ve terör ortamı oluşturmak, İslam ülkelerini zayıf düşürmek ve Batı toplumunu da İslam'dan soğutmak istiyor dedi. Merhaba Ajansı'na konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Batı ülkelerin Müslümanlara karşı girişimlerine işaretle Batı ülkeleri terör gruplarını destekleyerek çatışma ve terör ortamı oluşturmak, İslam ülkelerini zayıf düşürmek ve Batı toplumunu İslam'dan soğutmak istiyor. Batı'da bir İslamofobi çabası vardır. Batı ülkelerinde İslam'a karşı sıcak bakan İslam'ı araştıran, inceleyen ve Müslüman olma eyleminde olan insanların da İslam'dan korkmasına sebebiyet vermek için bu fitne tohumlarını ekiyorlar ifadesini kullandı.
İşgal rejimi askerleri Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin işgal güçleri dün akşam saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde yer alan Zatera askeri kontrol noktası yakınlarında Filistinli 3 genci darp ettikten sonra gözaltına aldı. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin askeri kontrol noktası civarında Filistinli 3 genci darp ettiğini ve Filistin Kızılay ekiplerinin gençlere gözaltına alınmadan önce ilk yardımda bulunduğunu söyledi. Filistin Kızılay İlk Yardım ve Acil Durumlar Merkezi, işgal güçlerinin Zatera kontrol noktası yakınlarında 3 genci darp ettiğini ve gençleri ilk yardım ekiplerine teslim etmeyi reddederek gözaltına aldığını açıkladı. Zatera askeri kontrol noktasında her gün benzer olayların yaşandığı ve işgal güçlerinin Filistinlileri kontrol noktasında sorguya çektiği ifade edildi. Öte yandan işgal güçlerinin dün akşam ayrıca Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde Siyam ailesinden 5 kişiyi gözaltına aldığı ve beldeye düzenlediği baskın sırasında işgal askerleri ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı belirtildi. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin Raid Siyam'ın Cebel el-Mukebber beldesindeki evine baskın düzenlediğini, babasını ve oğlu İbrahim'i gözaltına aldığını, evde arama yaparak eşyalara zarar verdiğini bildirdi. İşgal güçlerinin baskın sırasında Alasyam isimli genci ve iki kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi. Dün öğle saatlerinde de Kudüs'ün Biddu kasabası yakınında işgal yönetimi tarafından rehin alınan şehit naaşlarının ailelerine iade edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye işgal güçleri saldırıda bulundu. İşgalcilerin saldırısı gösteriye katılan Filistinlilerle aralarında çatışma çıkmasına neden oldu. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Filistinli gençler şehit naaşlarının teslimi talebiyle 3 günden beri arka arkaya gösteriler düzenliyor. Dün Ramallah'ta Kızılaç binası önünde gösteri düzenleyen gençler bugün de cuma namazı sonrasında Kudüs'ün Biddu kasabası civarındaki Kerm mıntıkasında bir gösteri düzenlediler. Biddu ailesinden birkaç hafta önce şehit edilen Ahmet Zehran, Zekeriya Bedvan ve Mahmut Hamidan isimli gençlerin cesetlerinin henüz ailelerine teslim edilmediği belirtiliyor. Söz konusu gençlerin 26 Eylül tarihinde Kudüs'ün batısındaki Beytu Anan kasabasında işgal güçleriyle meydana gelen çatışmada şehit edildikleri, ancak işgal güçlerinin onların cenazelerini rehin alarak morga koyduğu ve şu ana kadar ailelerini teslim etmediği belirtildi. İşgal rejimi şehit edilen Filistinlilerin cesetlerine el koyarak daha sonra onları teslim etme işini zor bir pazarlıkta kullanmak için istismar ediyor. Bazen cesetleri teslim etmek için ailelerinden yüklü miktarlarda para istiyor. Cesetlerin gömülmesi için cenaze merasimleri düzenlenmemesini ve gece yarısından sonra sadece aile fertlerinin katılacağı bir programla gömülmesini şart koşuyor. Bazen de hiçbir şekilde teslim etmeyerek rakamlar mezarlığı adı verilen ve kabirlerde kimin gömülü olduğu yazılmayan, sadece her bir kabrin başına bir numara yazılan mezarlığa gömüyor. Bazen de aileleri bir takım şeylere zorlamak amacıyla yıllarca morglarda bekletiyor. 2015'te patlak veren Kudüs intifadasının başlangıç gününden bugüne kadar Siyonist işgal güçleri tarafından rehin alınan şehit cenazesinin sayısının 89'a çıktığı bildirildi. Onlarca yıldır rakamlar mezarlığına gömülen şehit cenazelerinin sayısının ise 253 olduğu belirtildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşama haberleri sürüyor. Suriye ve Rusya savaş uçakları İdlib'de tekfirci Nusrat cephesi teröristlerinin mevzilerine yoğun bir şekilde bombaladı. El Mayadeen'in haberine göre Suriye ordusuna ait olan savaş uçakları bu saldırılarda Nusrat cephesi teröristlerinin mevzileri ve silah depolarına hedef aldı. Rusya savaş uçakları Nusrat cephesinin tekfirci teröristlerinin mevzilerine hedef alarak teröristleri ard arda indirmiş oluyor.
Ve Suudi koalisyon unsurları Maarif vilayetinin güneyindeki Neca bölgesini Yemen güçlerinin kontrolünden çıkarmak için başlattığı operasyona karşılık veren Yemen güçleri en az 25 Suudi unsuru etkisiz hale getirirken 35'ten fazla unsuru da yaralamayı başardı. Bu gelişmenin ardından Suudi unsurlar geri çekilmek zorunda kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan'da terör saldırıları ve patlamaların devam etmesiyle ilgili. Afganistan'da patlama ve terör saldırıları devam ediyor. Son olarak Kabil'in kuzeybatısında elektrik santralinde meydana gelen patlama sonucu başkent ve bazı vilayetlerde elektrik kesildi. Afganistan elektrik firmasının bildirdiğine göre elektrik santralindeki patlama elektrik iletim hatlarında kesintiye yol açtı. Afganistan'da daha önce de elektrik iletim hatlarında sorun yaşanmıştı. Geçmişte Taliban grubu, önceki Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetine karşı eylemleri çerçevesinde elektrik santrali veya elektrik iletim hatlarına sabotaj düzenleyerek elektrik akımını kesintiye uğratmıştı. Bu yüzden böyle benzer olaylar Taliban ve hatta Afganistan halkı için yeni bir olay sayılmaz. Ancak bugün Taliban'ın rolü ve konumu öncekine göre oldukça değişmiştir. Zira bu grup 15 Ağustos tarihinden itibaren Afganistan'da kontrolü ele geçirmek suretiyle bu ülke halkı, bölgesel ve uluslararası örgütler ve çevreler karşısında sorumlu bir grup gibi hareket etmeye çalışmakta. Bu nedenle Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki patlamaların sürmesi sadece Afganistan halkı için değil, uluslararası çevrelerce de kabul görmeyen olaylardır. Siyaset uzmanlarından Rıza Abedi, Afganistan halkının 40 senedir süren olaylardan yorulduğunu ve bugün ülkelerinde güvenlik sağlanmasını istediğini, ancak bu ülkenin güvenlik alanındaki sorunlarının son bulmadığı ve Taliban'ın da güvenliği sağlamak için yeteri kadar güçlü olmadığı anlaşıldığı vurgulandı. Birçok uzman Taliban'ın Afganistan'da kapsayıcı ve ulusal bir hükümet kurma peşinde olmadığı sürece bu ülkede olayların devam edeceğine inanıyorlar. Çünkü Afganistan'da gelişmelerin tarihi bu ülkede tekelciliğin başarılı bir politika olmadığını ortaya koymakta. Taliban'ın iktidarı kendi elinde tutup diğer grupları hükümete ortak etmemekle Afganistan'ın güvenliğine darbe vurmak için birçok muhalif grup için gereken amacı sağlayabilir.
Siyaset uzmanlarından Ali Zahidi, Afganistan krizinin nihai çözümünün tüm İslami ve toplumsal tabana sahip gruplar arasında yeni bir orantının sağlaması ile mümkün olduğu, Afganistan'da çeşitli mezhepler ve aşiretlerinde Taliban'ın tek taraflı eylem ve politikalarından endişe duymakta olduklarını bildirdi. Herhalde Afganistan'da şiddetin farklı şekillerde sürmesine bu ülke güvenliğine darbe vurmak için çeşitli grupların iş başında olduğu ve her fırsatı bunun için kullanmak istediğini de göstermektedir. Ülke yönetiminde bulunan Taliban grubu, Afganistan'da güvenliği sağlaması için çaba göstermesi gerekiyor. Taliban, bu ülkedeki siyasi şahsiyetler ve çeşitli grupların ülkede kapsayıcı hükümet kurma noktasındaki tavsiyelerine kulak vermesi halinde, muhalif gruplar muhakkak halk arasında kendilerine bir yer bulamayacaktır. Senelerde çile ve acı çeken Afganistan halkı, Taliban grubundan ülkede güvenliği sağlamak için tüm gücüyle çalışarak terör örgütlerinin ülkede cirit atmasına engel olmasını bekliyor. Afganistan halkı kendi sivil, siyasi ve toplumsal haklarından ancak teröristlerin eylemlerinden önlenmesi ve muhalif grupların yasa dışı girişimlerinin durdurulması halinde karşılanabileceğini temenni ediyorlar. Böyle olursa Afganistan halkının karşılarına da doğal olarak gereken ders verilecek ve senelerin ardından Afganistan'da barış, güvenlik ve huzur sağlanmış olacak. Aksi takdirde Afganistan halkının 40 seneyi aşkın bir süredir çektiği çileler devam edecek ve yabancıların bu ülkeye yeniden müdahalesi için zemin sağlanmış olacak. Bu da Afganistan ve bu ülke halkı için yeni felaket ve acılara da yol açmış olacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Çin'den Biden yönetimine tavsiyesiyle ilgili. Çin yönetimi, Amerika Başkanı Joe Biden'in Tayvan ile ilgili son açıklamasını gösterdiği tepkide, Biden'i daha fazla temkinli olmaya davet ederek, Pekin hükümetinin kendi egemenliği ve toprak bütünlüğü gibi esas menfaatleri konusunda asla taviz vermeyeceğini belirtti. Amerika Başkanı Joe Biden son zamanlarda yaptığı açıklamasında Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Amerika'nın Tayvan'ı savunmaya hazır olduğunu belirtti. Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi de Amerika yönetimine gösterdiği tepkide bu adayı savaşa sürükleme konusunda Washington'u uyardı. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının ayrılmaz parçası olarak gördüğü için bu politika çerçevesi Tayvan'ı Hong Kong ve Macau gibi kendi ana topraklarını eklemeye çalışmakta. Ancak son senelerde kendi hegemonyasının Çin tarafından riske düşebileceğinden endişe duyan Amerika, bu ülkeye yönelik baskısını Tayvan ile askeri işbirliğini arttırma ve Çin karşısında güç gösterisi yapma gibi yollardan arttırarak göstermeye çalışıyor. Buna rağmen Amerika, Pekin ile uluslararası konularda işbirliğinin öneminin farkındadır. Amerikalı siyaset uzmanlarından Frederick Camp, bu bağlamda yaptığı değerlendirmede, Amerika'nın Çin ile ilişkilerinin çok boyutlu bir doğaya sahip olduğu için şimdi ve gelecekte küresel gelişmeler üzerinde etkili olduğunu, bu nedenle tarihi olarak kendine özgü öneme sahip olduğunu bildirdi. Biden yönetimi Çin ordusunu Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırı hakkında uyarırken, pratikte Çin ile askeri olarak karşı karşıya gelmek istemediğini göstermiştir. Küresel toplum hala Amerika ordusunun Çin tarafından bir Amerikan savaş uçağının Çin topraklarında parçalanarak Amerika ordusuna teslim edilmek suretiyle nasıl aşağılandığını unutmuş değil.
Aslında Amerika'da Çin'in Tayvan meselesine karşı hassasiyetinin farkında olup Tayvan'ın Amerika ve Batı için her ne kadar değerli olsa da Amerika'nın Çin ile tam teşekküllü çatışmaya girmesine değmez. Kuşkusuz bir savaşın yaşanması durumunda Japonya ve Güney Kore gibi Amerika'nın müttefikleri böyle bir çatışmaya sürüklenmiş olacaktır. Uluslararası uzmanlardan Mike Schuman, Çin'in kendi ekonomisini aktif ve verimli bir ekonomiye dönüştürebilmesi halinde Amerika'nın karşı karşıya kalacağı risk daha gerçekçi olacağı, bunun Çin'in Tayvan konusunda daha agresif bir politika takip etmesini yol açabileceğine inanıyor. Sonuç itibariyle Tayvan o konusu Çin için oldukça önemli bir konudur ve Pekin'in yaklaşımlarından ve eylemlerinden bu ülkenin Tayvan için neler yapmaya hazır olduğu net bir şekilde anlaşılmakta. Pekin ekonomik rekabetler gibi bazı hususlarda Amerika ile yarışmasına rağmen Tayvan'ın da bir parçası olduğu kendi toprakları hakkında Amerika'nın baskısı karşısında asla taviz vermeyecek ve geri çekilmeyecek. Bu nedenle Tayvan'ın bağımsızlık isteyen yönetimi bu adanın olası bağımsızlığını ilan etme konusunda oldukça temkinli hareket etmekte ve şimdiye kadar pek sağlam olmayan Amerikan yönetiminin korumacı politikalarının etkisi altında kalmamıştır. Çin yönetiminin Amerikan cephesinden gelen her türlü açıklamaya derhal yanıt vermekle Tayvan meselesinin kendisi için oldukça önemli olduğu, hatta Tayvan için savaşmayı göze aldığını ortaya koymakta. Amerika, Tayvan için Çin ile olası bir çatışma göze alması, Beyaz Saray'ın Tayvan'ı savunmak için savaşa bile hazır olduğunu açıklamasına rağmen pek beklenmiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum günü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu bağlamda uzman konuğumuzla bu çerçevede görüşlerini ve söyleyişimizi dinleyeceksiniz. Hatay Ehli Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Ali Yeral bizim telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza efendim, saygılar sunuyoruz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz.
Aleyküm selam Ali Bey, teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi hocam bildiğiniz gibi kainatın efendisi Hazreti Muhammed'in doğum günü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Size ve tüm dinleyicilerimize öncelikle tebriklerimizi iletiyoruz bu münasebetle ilgili. Hazreti Muhammed'in hayatı, nübüvvet makamı ve o Hazretin doğum günüyle ilgili olan mucizeler hakkında görüşlerinizi bizim için açıklar mısınız lütfen? Buyurun.
Teşekkür ederiz. Ceddi Hasenayn, Resulü Sekaleyn ve İmam-ı Kıbleteyn Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle Fahta, Hermutahar, Masum, Ehl-i Beyt imamlarına ve Hazreti Fatıma-i Zahra'ya sonsuz salatü selamlar eder. Bu mübarek kutlu viladet dolayısıyla bütün Ehl-i Beyt aşıklarına, başta siz İran Radyosu ve dinleyenleri olmak üzere bütün Ehl-i Beyt aşıklarına, Müslümanlara ve insanlığa tebriklerimizi arz ediyoruz. Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kısa bir cümle içerisinde anlatılması tabii ki mümkün değildir. O Rabbimizin buyurduğu gibi وَمَا أَرْسَلَّكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ alemlere. Alem deyince biliyorsunuz bunun içinde Arabı, Acemi, kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü, zengini, fakiri, meleği, peygamberi, insi, cinni, dünyada ve dünyanın dışında olan bütün varlıklar, bilim adamlarının şu ana kadar keşfettiği, bulduğu, bilim adamlarının veya insanlığın keşfedemediği nice alemler vardır bizim alemler gibi. Ve bütün o alemlere Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir. Onun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gene kendisinin buyurduğu gibi Ya Ali ma arifallah illa ana ve ent ve ma arifani illa Allah ve ent ve ma arifaka illa Allah ve ana. Ey Ali, Allah'ı hakkıyla bir ben bir de sen biliriz. Beni Allah ve sen bilirsin ancak, seni de ancak Allah ve ben hakkıyla, zatıyla biliriz. Neticede Peygamberimizin mübarek dünyaya teşrifleri bütün nuraniyetiyle, bütün kutsiyetiyle alemleri nura ve rahmete gark etmiştir. İnsanları dalaletten hidayete, karanlıklardan nuraniyete doğru iletmiştir. O sadece Hicaz'da veya Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de değil, bütün Hicaz, bütün Arap, bütün dünya ve bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve onun nuraniyeti ilelebet kıyamete kadar sürecektir. Bu zamanda onun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerinin, tavırlarının, emirlerinin ve takrir etmekteyiz. Ama maalesef biz Müslümanlar olarak gereken mesajını biz alamadık. Peygamberimizi hakkıyla tanıyamadık. Onun yolunda yürüyemedik. En önemlisi Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beytinden oluşan iki büyük ağır emanetine sahip çıkamadık. Sahip çıkamadığımız içindir ki şu an maalesef bütün dünyada İslam alemi kan ve revan içerisindedir. Kan akıyor, gözyaşı akıyor. Ve maalesef İslam, yüce İslam dinimiz ve şanlı peygamberimiz, mukaddes peygamberimiz maalesef terörizmle, şiddet ve bağnazlıkla anılmaya başlanmıştır. Bu utanç biz Müslümanların üzerinedir. Biz Peygamberimizi, yüce İslam dinimizi tanıyamadık, onu hakkıyla tanıtamadık. Onun için İslam düşmanlarına daha biçilmez büyük bir fırsat verdik. Onların ekmeklerine yağ sürdük. Oysa ki bizim dinimiz rahmet dinidir, barış dinidir, esenlik dinidir, kardeşlik dinidir. Gerçekten kurt ile kuzunun, gerçekten Müslümanla gayrimüslimin, gerçekten siyahla beyazın bir arada yaşayıp birbirinin hiçbir mukaddesatına, hiçbir canına, malına, ardına zarar vermemeyi garanti eden yüce bir dindir. Yine Peygamberimiz buyurmuştur ki لَا فَضْلَ لِعَرَبِينَ عَلَى عَجَمِي وَلَا فَضْلَ لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Hiçbir beyazın siyasa, hiçbir siyaha, hiçbir Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece takva iledir. Temennimiz Peygamberimizin bu zaman, mekan ve ülkeleri aşan cihan şumul yüce dinini ve onun kutsal sözlerini bizim anlamamız, başta biz Müslümanlar olmak üzere onu idrak etmemiz, onu uygulamaya çalışmamız ve gayrimüslimlere onun sınırları, asırları, zamanları aşan o kutsal ve büyük mesajını iletmeye çalışmamızdır. Mevlam onun ve Ehl-i Beyt'inin şefaatinden bizleri ayırmasın inşallah.
İslam dininin yayılması konusunda Peygamber Efendimiz'in çabaları üzerinde kısa olarak ne söyleyebiliriz bu konuda?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Ehl-i Beyt'iyle beraber konuşan Kur'an'dırlar. Kur'an'a natıktırlar.
Evet.
Yürüyen Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in tecessüm etmiş halidir. İslam'ın yayılması için ellerinden gelen bütün imkanları, maddi manevi büyük özverilerde bulunmuşlardır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki مَا اُذِيَ نَبِيٌّ مِثْلَ مَا اُذِيبٌ. benim çektiğim eza ve musibetler kadar hiçbir peygamber eza, bela ve musibet çekmemiştir. Yani diyebiliriz ki 124 bin peygamberin çektiği eza, bela ve musibetlerin hemen hemen tamamını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çekmiştir. Öz yakınları, amcaoğulları Kureyş kabilesi tarafından hakaretlere maruz kalmıştır. Ona sihirbaz, deli, şair, kahin denmiştir. İftiralar atılmıştır. İşkencelere tabi tutulmuştur. Ambargolar uygulanmıştır. O da yetmedi. Öz diyarından Mekke-i Mükerreme'den hicret etmek zorunda bırakılmıştır. Adeta kovulmuştur. Ve bütün biliyorsunuz gerek Taif'te gerekse de sayısız savaşlarda büyük bela ve musibetlere düçar olmuştur. Kaç defa suikast girişimine maruz kalmıştır sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek dişi kırılmıştır. Elleri ayakları kanatılmıştır. Çok sayıda bela ve musibetlere düçar kalmıştır ama bütün bunlara rağmen insanların gerçekten hidayete ulaşması için Allah'a layık kullar ve dinde bütün insanların kardeş olabilmesi için
evet.
Peygamberimiz bütün imkanlarını seferber etmiştir ve cihad etmiştir, mücadele etmiştir. Ama bunu hiçbir zaman tabii ki şiddetle, bağnazlıkla, şu an İslam'ın tanıtılmak istendiği gibi terörle bunu yaymamıştır, tebliğ ile yapmıştır. Evet. O beşirdir, yani insanlara müjdeleyendir, nezirdir, insanları uyarıcıdır. Odur ki buyurmuş, yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. İnsanlara kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, dini onlara müjdeleyiniz, dinden, Allah'tan insanları nefret ettirmeyiniz şeklinde. Ama maalesef bu mesajı gene biz Müslümanlar yeteri kadar almadık. Onun için bu Peygamberimizin cihan şumul dininin ve mesajının idrakine varamadığımız için şu an maalesef Müslümanlar istenilen konumda değildirler.
Doğrudur. Doğrudur. Saniyel efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin viladeti ve doğum gününün yıl dönümünü sizlere ve tüm dinleyicilerimize tebrik ediyoruz. İnşallah bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim.
Teşekkür ederim. Bilmukabele inşallah ben de tebriklerimi bütün müminlere, sizlere ve dinleyenlere arz ediyorum.
Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bu yayında Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Ali Yeral'ın görüşlerini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli viladet ve doğum günü yıl dönümü ile ilgili dinlediniz. Röportajımız son vermeden hafta içi yayınladığımız programla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Tahran ve Bakü arasındaki ihtilafların diplomatik ve siyasi yollardan çözümlenmesine vurgu yapması, Suriye'de barışın sağlanması için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkelerinin temsilcilerinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri temsilcisiyle bir oturum düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Koalisyon'un sağlık sektörünü bozup ilaç ve tıbbi malzeme ithalatını engelleyerek Yemen halkını katliam etmeye çalıştığını söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı Perşembe günü işgalci Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyon'un ilaç depolarını ve tıbbi ekipmanı bombalamasını kınadı. Bakanlık bir bildiri yayınlayarak şu açıklamalarda bulundu. Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu Perşembe sabahı Yemen'in başkentinde bulunan Savan bölgesinde ilaç ve tıbbi malzeme içeren depoları 6 kez bombaladı. Bu suç ve cinayet Suudi Koalisyonun diğer suçlarına eklenmekte ve tüm dünya insanlarının gözleri önünde işlenmektedir. Bu suç, Suudi Koalisyonu Yemen halkını öldürmede ısrar etmesi doğrultusundadır ve bu koalisyon sağlık sektörünü alt üst ederek ilaç ve tıbbi malzeme ithalatını engelleyerek görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bu bombalama tedavi sektörünü olumsuz etkilemektedir. Çünkü hastanelerde ve sağlık merkezlerinde önemli bölümlerin tıp ve sağlık hizmeti sunmasının durmasına neden olmuştur. Yerleşim bölgelerine ve önemli merkezlere yönelik bu saldırı ve bombalamalar, bu koalisyonun sivillerin sağlığını umursamadığını ve bu bağlamda koalisyonun Yemen'deki tüm suçlarından Birleşmiş Milletler'in sorumlu olduğunu gösteriyor. Son aylarda Yemen kaynakları defalarca Yemen'in çeşitli yerlerinde, özellikle kuzey sınır bölgelerinde Suudi koalisyonun saldırı düzenlediğini açıkladı. Amerikan destekli Arap koalisyonun başındaki Suudi Arabistan, istifa eden Yemen Cumhurbaşkanı'nı tekrar iktidara getirmeye çalıştığını iddia ederek 26 Nisan 2015'te Yemen'e askeri saldırı başlattı ve bu ülkeye kara, hava ve deniz ablukası uyguladı.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend'in Türkiye ve İran'ın kendi ulusal paralarını kullanarak yabancı dövizlere ihtiyaç duymadan ikili sistemler çerçevesinde birbirleriyle ticaret yapabileceğini söylemesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde İran'ın kopar saçısının %80 koruma sağladığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Razi Serum ve Aşı Müessesesi'nin geliştirdiği CoPars aşısı sözcüsü Muhammed Hüseyin Fellah Mehrabadi, ürettikleri aşı %80 koruma sağladığını açıkladı. Sözcü Mehrabadi, CoPars aşısının şimdiye kadar 5 versiyonu üretildiğini ve hepsi müessese ve gıda ve ilaç kurumu tarafından test edildiğini belirtti. Aşının ilk 2 versiyonunun testleri tamamladığını belirten Mehrabadi, bu aşılardan yaklaşık 1,5 milyon doz kullanıma hazır olduğunu, Sağlık Bakanlığı bu aşıları teslim alıp uygulayabileceğini kaydetti. Mehrabadi, dünyada üretilen aşılardan ancak protein tabanlı olanların hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğini, CoPars aşısı da bu aşılardan biri olduğunu ifade etti. Mehrabadi ayrıca şimdiye kadar 3 ülke bu aşıya talip olduğunu, bu ülkelerden biri 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini belirtti.
Hemşeri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair İranlı ve Türk yetkilinin görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakanı Danışmanı Ali Asker Hacı, İdlib sorunu ancak silahlı örgütler ve teröristlerden temizlenmesi ve Suriye devletinin egemenliğini altına girmesiyle çözümlenebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Danışmanı Hacı, Cenevre'de düzenlenen Suriye Anayasası Komisyonu oturumunun kulisinde Türk diplomat Selçuk Ünal'la görüştü. Görüşmede Ünal ve Hacı Suriye'de son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ünal, komisyonun oturumunu olumlu karşıladıklarını belirterek Suriye milletinin çıkarları doğrultusunda iyi sonuçlar elde edilmesini umduklarını kaydetti. Görüşmede Hacı ise İdlib meselesine değinerek Astana sürecinde varılan anlaşmalar uygulandığı takdirde birçok sorun giderileceğini, İdlib sorunu da ancak silahlı örgütler ve teröristlerden temizlenmesi ve Suriye devletine egemenliği altına girmesiyle çözümlenebileceğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku.
İslam dünyasında vahdet simgesi Resul-i Ekrem.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere hepimiz İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu veladetiye dönümünü idrak ediyoruz. Ehl-i Sünnet Müslümanları Rebiyülevvel ayının 12. gününü ve Şii Müslümanlar da aynı ayın 17. gününü İslam peygamberinin doğduğu gün olarak biliyor. Bundan yıllar önce İslam dünyasında vahdetin büyük öncülerinden biri sayılan İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni bu konudan İslami mezhepleri birbirine yakınlaşırmak ve vahdet için yararlandı ve bu iki tarihin arasında kalan günleri Müslümanların vahdet haftası ilan etti.
İslam dini Müslümanların ve yegane Allah'a inanan müminlerin vahdetini dini vecibelerden biri olarak belirlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masumlardan geriye kalan rivayetlere bakıldığında vahdetin İslami düşüncede önemi açıkça anlaşılır. Yüce Allah Âl-i İmran suresinin 103. ayetinde şöyle buyurmuştur. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de, o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.
İmam Ali Aleyhisselam vahdet konusunda şöyle buyurur. O zaman bakın İsrailoğulları kavmi nasıldı? Hani cinayetler bir araya gelmişti? Düşünceler birlik içinde, gönüller bir, eller birbirine yardımcı olmuş, kılıçlar birbirine yardımcı olmuş, bakışlar derin ve kararlar birdi. Acaba onlar yeryüzünde büyük ve tüm aleme hakim değil miydi? Peki şimdi işlenen soruna bakın. Hani aralarında tefrika girince, sevgiler ve yakınlıklar bozulunca ve sözleri ve gönülleri çeşitlenince ve gruplar halinde bölünerek birbirine düşüp birbiriyle savaşınca ne oldu? Allah Teala onların izzet giysilerini üzerlerinden çıkardı ve nimetlerinin bolluğunu onlardan esirgedi ve geriye kalan tek şey başkalarına ibret olsun diye onların kaderi ve akıbetiydi.
İslam tarihine göre de ne zaman Müslümanlar çeşitli mezheplere mensup olmalarına karşın yan yana geldiklerinde ve aynı cephede yer aldıklarında başı dik ve muktedir olmuş ve düşmanları pasif konuma düşmüştür. Fakat ne zaman Müslümanlar vahdet konusunda ilahi fermandan gafil kaldıysa başlarına en büyük musibetler gelmiştir ki düşman sultası ve Müslümanlara uygulanan soykırımlar bu tür musibetlere birer örnektir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Günümüzde İran İslam İnkılabı, İslam ümmetinin gücünden çok güzel bir örnek sergiledi. Bu güç, halkın imanından ve vahdetinden elde edilmişti. Halk eli boş ama iman dolu gönülleriyle her türlü askeri teçhizat ve en modern silahlarla donanmış ve küresel istikbar tarafından desteklenen zalim ve acımasız bir rejime karşı kıyametti. Ve sonunda zafer el ele veren ve hep birlikte imansızlığın kökünü kurutmak isteyen bir millete nasip oldu.
İran dini ve etnik açıdan zengin bir ülkedir. Gerçi İranlıların çoğunluğu Şii mezhebine mensuptur. Ama Ehl-i Sünnet Müslümanlar da İran nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu iki İslam mezhebinin yanında Yahudiler ve Hristiyanlar ve diğer bazı dinler mensupları da İran'da yaşamaktadır. Bu insanlar farklı dinlere mensup olmalarına karşın tek bir millete oluşturur ve istikbarla mücadele sürecinde her türlü farklılıklarına rağmen omuz omuza ve yan yana mücadele vermiş ve birbirini kardeş gibi görmüştür. Bugün yine Yüce Allah'ın inayeti ve İmam Hümeyni'nin İran'da temelini attığı vahdet sayesinde İran milleti hangi dinden ve mezhepten olursa olsun barış ve kardeşlik temelinde birlikte yaşamaktadır. İran'ın Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşında da Sünni Müslümanlar Şii kardeşleriyle omuz omuza çarpışmış ve birçok şehit vermiştir. Bu savaşta İranlı Yahudiler ve Hristiyanlar yer almış ve İslam Cumhuriyeti nizamını savunma yolunda düşmanla çarpışarak şehit düşmüştür.
İran İslam İnkılabı rehberi İmam Hümeyni'nin alimane liderliğiyle çağımızda vahdetin yarattığı mucizeyi sergilemiştir. İmam Hümeyni, Müslümanları vahdete ve tüm muvahhid insanları birliğe davet eden Kur'an-ı Kerim'in ilahiyeti alemini izleyerek İslami mezheplerin vahdetini gündeme getirdi. Hatta başka semavi dinlerin izleyenlerini de İslam İnkılabı'nın çemberi içine aldı. Kuşkusuz dinlerin ve mezheplerin vahdeti, tüm dinlerin ve tüm mezheplerin aynı inancı paylaşması anlamına gelmez. Bu vahdetin anlamı çeşitli mezhepler aralarındaki ihtilaflara rağmen birbirine karşılıklı saygı duyması ve kardeşçe yaşamasıdır. Öte yandan anlaşmazlıklar halk arasında tartışma ve sürtüşmelere yol açacak şekilde değil de asıl bilimsel ve uzmanlık ortamlarında ve her türlü hakaret veya tekfirden uzak bir şekilde tartışılmalı, böylece hakikatleri keşfetme yolu açılmalıdır.
İmam Hümeyni eşsiz bakışı ve basiretiyle dini ve etnik anlaşmazlıklar İslam dünyasını pasif konuma sürekli edebil sırada İran milletini vahdetin zarureti konusunda bilgilendirmeyi başardı. Uyandırıcı beyanatı ile İran'ın inkılapçı ortamında tefrika çıkmasını önledi. İmam Hümeyni şöyle diyordu. Bugün tüm Müslüman gruplar İslam'ın temelini yok etmek isteyen şeytani güçlerle karşı karşıyadır. Bu güçler onlar için tehlike arz eden şeyin İslam olduğunu düşünmektedir. Bu güçler onlar için tehlike arz eden şeyin İslami milletlerin vahdeti olduğunu anlamıştır. Bugün Müslümanların alemin tüm beldelerinde bir araya gelme günüdür. İslam dininde ırk, dil, etnik yapı ve yöre gibi şeyler söz konusu değildir. Tüm Müslümanlar ister ehli sünnet ister Şii kardeş ve eşittir ve hepsi İslami haklardan ve imtiyazlardan yararlanır. İslam'da Şii sünni diye bir şey yoktur. Fark ve Kürt ve Türk diye bir şey de yoktur. Hepimiz kardeşiz.
İmam Hümeyni sadece İran milletini değil aynı zamanda tüm Müslümanları hatta daha da ötesi dünyada hangi dinden olursa olsun mustazafları istikbara karşı vahdete davet ediyordu. Ancak İmam İslam ülkelerinde Şii ve Sünni vahdetine özel ilgi duyuyordu. İmam Hümeyni'ye göre bugün dünyanın muazzam Müslüman nüfuzunu zafiyete ve zillete sürükleyen konu tefrikaydı. İmam Hümeyni bu konuda şöyle diyordu. Irak'ta, İran'da, diğer İslami ülkelerde çıkarılan ihtilaflara İslami devletlerin lideri dikkat etmelidir. Şöyle ki bu ihtilaflar onların varlığını yok eder. Akıllı, tedbirli olmak gerekir. Düşmanlar mezhep adına ve İslam adına asıl İslam'ı yok etmeyi hedef edinmiştir. Bu ülkelerde Şii ve Sünni Müslümanların arasında tefrika çıkaran kirli eller bunlar ne Şii'dir ne de Sünni. Bunlar sömürünün uşaklarıdır ve İslam ülkelerini Müslümanların elinden çıkarmak ve kaynaklarını ele geçirmek ve sözde ilerici ülkeler için piyasa açmayı amaçlamaktadırlar.
İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu ilk günden itibaren dünyanın tüm Müslümanları ve muvahhid insanlarına kardeşlik ve dostluk eli uzattı. İmam Hümeyni şöyle diyordu. Biz ehli sünnet Müslümanlarla kardeşiz. Eğer biri Müslümanların arasında tefrikayı yol açacak bir söz ederse bilin ki ya cahildir ya da Müslümanların arasında tefrika çıkarmak istemektedir. Şii sünni meselesi diye bir şey yoktur. Hepimiz kardeşiz. Böylece İran İslam İnkılabı'nda vahdet düşüncesi bir stratejiye dönüştü ve İslami İran'ın diğer İslam ülkeleriyle ilişkileri kardeşlik temelinde şekillendi. İran İslam Cumhuriyeti İslam'ı ve Müslümanları savunma yolunda dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan Müslümanların arasında Şii-Sünni ayrımı yapmadı ve Lübnan'da Şii Müslümanları savunduğu gibi Filistin'de de Ehl-i Sünni tüm azim ve kararlılığı ile savundu ve savunmaya da devam ediyor. İslam İran, İslam'ın yücelmesi için Müslümanların vahdetine temel bir ilke olarak baktığını ispat etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni de İmam Hümeyni'den sonra İslam nizamının başına geçer geçmez en başta İslam ümmetinin vahdetine vurgu yaptı ve İslami İran'ın genel politikalarını da bu çerçevede belirledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni bir konuşmasında İslam düşmanlarının İslam ümmeti arasında tefrika çıkarmaktan yararlandığını belirterek şöyle diyor. Dünyada 1 milyara aşkın insan Allah, peygamber, namaz, hac, Kabe ve Kur'an-ı Kerim ve birçok dini ahkam üzerinde aynı inancı paylaşıp birkaç konuda anlaşmazlığı vardır. Eğer bu insanlar sadece şu birkaç ihtilafın üzerinde durup birbiriyle savaşırsa, böylece Allah'a, peygamberine, dine ve her şeye muhalif olanlar istediklerini yaparsa acaba bu akıllı bir iş midir?
İslam İnkılabı rehberi bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in taliminden biri İslam ümmetinin birbiriyle vahdet ve birlik olmalarıdır, birbiriyle el ele vermelidir. Allah Teala ilahiyi pe sarılın ve dağılmayın diyorsa bu sözün muhatabı kimdir? Bu sözün muhatabı bizleriz. Bu sözün muhatabı İran milletidir. Bu sözün muhatabı İslam ülkelerinde yaşayan Müslüman milletlerdir. Bu sözün muhatabı veya üzerinde İslam'a inanan tüm müminlerdir. Peki acaba biz buna uyuyor muyuz? Bu Kur'an'ı üretenin karşı noktasıdır ve sömürücülerin öğretileridir. Yani Müslümanların arasında tefrika çıkarmaktır. Bazıları diğer bazılarını tekfir ediyor, laneti okuyor, onları farklı buluyor. Bunlar sömürücülerin istediği şeydir, yani bizler birlik olmayalım.
Bugün İslam dini her zamankinden daha çok vahdete muhtaçtır. Tefrika ve tekfir bugün tek bir kıbleye doğru namaz kılan ve tek bir kitaba inanan ve yegane Allah'a tapan ve Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve ahalihi ve selleme gönül veren Müslümanların başına bela olmuştur. İslam düşmanları bugün her zamankinden daha çok Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışmakta ve İslam beldelerini ele geçirmeyi hayal etmektedir. Bu şartlarda vahdet Yüce Allah'ın mümin kullarını ona davet ettiği en etkili silahtır. Bu davete lebbek demek hiç kuşkusuz mümin kulların saadet ve izzetine vesile olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Adını koymuş Ahmet, ezelden bir Muhammed, ezelden bir Muhammed. Muhammed'e can kurban, yazar kumbak içinde, nur kumbaklar içinde. Muhammed'e can kurban, yazar kumbak içinde, nur kumbaklar içinde.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fazilet Güneşi İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam.
Aziz dinleyiciler, bugünlerde İslam dünyasında özel bir şevk ve coşku yaşanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu doğum günü ve vahdet haftasıyla birlikte İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın da kutlu doğum günü yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. İslam ümmetini hidayete erdirecek iki ağır vesika ve mirası sizlere bırakıyorum. Bunlardan biri Kitabullah, Kur'an-ı Kerim ve diğeri Ehl-i Beytim'dir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i ve Ehl-i Beyt imamlarını her türlü şeytani kötülüklerden arındırmış ve onları tertemiz kılmıştır. Nitekim Yüce Allah Ahzab suresinin 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Ehl-i Beyt! Gerçekten Allah sizden kiri, günah ve çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Peygamber Efendimiz de Ehl-i Beytini bir gemiye benzetiyor ve bu gemiye binen herkesin kurtulacağını, güvenlik, saadet ve hidayete erişeceğini vurguluyor. Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın kadın ve erkek mensupları ve özellikle Ehl-i Beyt imamları güzel huy ve ahlak açısından semadaki parlayan yıldızlar gibidirler. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma selamullah aleyha ve oğullarıyla kızlarının her biri ilim ve hikmet nuruyla bütünleşip halkı sapıklıktan kurtarıp hidayet ve felaha ulaştırmaya çalıştılar. Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam da böyle bir aile ocağında doğdu ve büyüdü. Müzik
İslam alemi ve tarihinde İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, İslami ilimler ve müsbet ilimler, fıkhi ve kültürel engin çalışmaların kurucusu olarak tanınmaktadır. İmam Cafer Aleyhisselam, Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 83 yılında dünyaya geldi ve 65 yıllık bereketli hayatı boyunca beşeri toplumu ve İslam alemini ilmi ve manevi faziletler ve kemallerle tanıştırdı. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın hayatı dönemi, Zalim Emevi Hanedanı'nın zaaf ve çöküşüyle Abbasi Hanedanı'nın iktidarının başlangıç sürecine rastlıyordu. Bu iki kabile ve hanedanın çekişmesi ve iktidar mücadelesi sonucu doğan iktidar boşluğundan faydalanan İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'la sevgili oğlu İmam Cafer-i Sadık Hazretleri İslami hakikat ve marifini yayma fırsatını kazandılar. Bu ehlibeyt imamları ilmi, dini, fıkhi, kültürel ve ahlaki değerlere geliştirmek için Medine şehrinde büyük bir ilim merkezi ve üniversite kurdular. Tarihçilerin belirttikleri gibi bu ilmi merkezinde 4000 talebe eğitim görüyordu. Burada yetişen talebeler İslami ilimler, tıp, kimya, fizik, matematik ve diğer bilim dallarında meşhur alim ve bilginlere dönüşüp dünya çapında da ün sardılar. İmam Cafer-i Sadık büyük bir ilmi hareket başlatıp Müslüman toplumlara yeni bir hayat ve canlılık bağışladı. Bu çalışmanın bereketleri günümüze de ulaşmış bulunuyor. Şii ve Sünni büyük İslam alimleri ve düşünürlerin yazı ve sözlerinden de İmam Cafer-i Sadık'ın büyük ilmi ve uyanış hareketinin derinliği ve enginliği anlaşılıyor. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın ilmi toplantısı ve ders halkalarında İmam Ebu Hanife ve Maliki bin Enes gibi İslam fıkhi mezhepleri kurucularıyla felsefe, kelam ve diğer fikri akımların önderleri ve bilginleri çeşitli berdelerinden gelip katılıyorlardı. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın ders halkasına katılan Ebu Hanife diyor ki, ''Ben Cafer bin Muhammed'den daha bilgi ve alim birine rastlamadım.''
Ehl-i Sünnet alemlerinden Mirali Hindili İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın o dönemki ilmi hareketi hakkında şunları belirtiyor. O dönemdeki ilmi çalışmalar sonucu düşünme gücü ve fikri akımlar gelişti. Felsefi ve akli tartışmalar İslam toplumunda yaygınlaştı. Unutulmaması gereken şey şu ki, Peygamber Efendimizin torunu İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam İslam aleminde bu fikri akımı başlatıp yönlendirdi. İmam Cafer-i Sadık, engin görüş açısına ve zamanının ilmi ilkeleri ve değerlerine en yüksek seviyede vakıf olan bir insandı. O, İslam aleminde ilk akli ilimler medresesini kurdu.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, çeşitli akli ve nakli ilimlerde, örneğin fıkıh, hadis, tefsir, kelam, nücum, matematik, tıp ve kimya bilim dallarında Hişam bin Hekem, Müfsal bin Amr, Cabir bin Hayyan gibi seçkin alimler ve talebeler yetiştirdi. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam talebelerinin yetenekleri ve kabiliyetlerini teşhis ederek onların her birine farklı ilmi dallarında eğitim görmeye teşvik ediyordu. İmamın ders halkaları genel ve özel ders halkaları biçiminde kuruluyordu. Medine'deki Mescid-i Nebi, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın halkla görüşmesinin ana merkezlerinden sayılıyordu.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam sadece ilmi ve kültürel faaliyetlerle yetinmiyor, siyasi ve toplumsal işlerle de yakından ilgileniyor, zalim ve fasık yöneticilerle de mücadele ediyordu. İşte bu çok boyutlu faaliyetler Ehlibeyt Resulullah'ın birleşik stratejisiydi ve farklı zaman ve mekanlarda bu çalışmaların boyutları gözler önüne seriliyordu. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, zalim ve fasık hükümdarların beşeri toplum ve İslam aleminin fikri gelişim ve olgunluğunu engelleyen unsurlar olarak nitelendirdiği için kendi talebelerini ve ehl-i beyt dostlarını Abbasi halifeleri ve yöneticileriyle işbirliği yapmaktan sakındırıyor ve onları boykot etme nedenlerini halka açıklıyordu. Çünkü İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın asıl hedefi halkın düşünme ve analiz gücünü geliştirme ve takviye etme ve batıl ile mücadele etmekti. İmamın talebeleri, dostları ve müritleri de ders halkalarına katılarak hakikati öğrenmeye çalışıyor ve tabiatıyla Abbasi zalim ve gayrimeşru halifeleriyle mücadele ediyorlardı. Abbasi halifelerinden Mensur Devvanegi diğerlerinden daha fazla İmam Sadık aleyhisselamı baskı altında tutup karalamaya çalışıyordu. Fakat İmam Sadık aleyhisselamın ilmi ve manevi üstünlüğü ve cazibesi her geçen gün daha bir halk tarafından anlaşılıyor ve biliniyordu.
Bir gün Mensur Devanegi İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamı saraya çağırdı. O gün Hindistanlı meşhur bir tabip de yanında oturdu. Abbasi halifesi tıp konusunu açtı ve İmam Cafer-i Sadık'ı ilmi açıdan Hindistanlı tabip karşısında küçük düşürmeye çalıştı. Fakat Hindistanlı tabip İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamı görünce onun cazibesine kapılıp nurlu çehresine bakındı. Hindu tabip "Bu kimdir?" diye sorunca, "O, Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ehli beytine mensup bir bilgindir." diye cevap verildi. Hindistanlı tabip sordu, "Acaba Cafer-i Sadık benim ilmi birikimlerinden faydalanmak istiyor mu?" diye sordu. İmam da buyurdu ki, "Senin ilmi tecrüben ve birikimlerinden daha fazlasına sahibim."
Hindu tabip olayı merak edip imamdan tıp konusunda sorular sordu ve gereken cevapları aldı. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam daha sonra buyurdu, "Şimdi sen bana insan bedeni ve organlarının yaratılış felsefesini ve biçimini anlat." İmam bu konuda sorular sordu fakat Hindistanlı tabip bu soruları cevaplandıramadı. Bunun üzerine İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam insan bedeninin fiziki yapısını kalp, akciğer, karaciğer, göz, kulak, saç, kıllar ve tırnağın yaratılış biçimini, felsefesi ve bedendeki yerleşme noktalarının delillerini, yaratılış hikmetini anlattı. Hindistanlı tabip hayrete kapılıp İmam Cafer-i Sadık'ın nurlu çehresine temaşaya başladı ve bunca bilgileri nereden elde ettiğini ve öğrendiğini sordu. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam da şöyle buyurdu. "Bu ilimleri kitaplardan öğrenmedim. Bu ilimleri Yüce Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere ulaştırdı." Bunun üzerine Hindistanlı tabip İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamı övmeye başladı ve şöyle dedi. "Allah'a andolsun ki tıp bilim dalında senden daha alim birini görmedim. Allah'ın vahdaniyeti ve tekliğine ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim."
Hişam bin Salim diyor ki, İmam Sadık aleyhisselam gece yarısı ekmek ve yiyecek dolusu torbayı omuzlayıp gizlice Medine'deki fakir ailelerine dağıtırdı. İmam, af ve fedakarlık simgesiydi. Halkın hatalarına göz yumardı. Nitekim bir gün kendisine birinin küfrettiğini duydu. Bunun üzerine iki rekat namaz kırıp Allah'a dua etti. "Allah'ım, ben hakkımı bağışladım. Kerim ve azametli olan Yüce Allah, sen de onun günahını affet ve onu yargılama."
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın kutlu doğum günü münasebetiyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi ileterek sevgili imamın tavsiyelerinden bazısını siz muhterem dinleyicilere aktarmaya çalışacağız. İmam şöyle buyuruyor, "Alim eğer ilmine uygun amel etmezse nasihatleri kalplerden kaybolup gider. Tıpkı yağmurun düz kayalık üzerinden kaydığı gibi." İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam ayrıca buyuruyor ki, "Yüce Allah kulunun tevbe etmesinden hoşnut olur. tıpkı sizlerin bir şeyi kaybedip tekrar bulduğunuzda sevindiğiniz gibi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.